Ayrım 7. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 65. İşitme yetersizliği. İşitme nedir? İşitme, akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri vasıtasıyla beyne iletilmesi, burada sentez edilmesi ve algılanmasıdır. Ya da bir kişinin bulunduğu sosyal ortamın içinde bağımsız yaşayabilmesi ve çevresiyle iletişimi sağlayabilmesi için gerekli olduğu düşünülen işitme düzeyidir. Normal işitmeden söz edebilmek için özellikle konuşma seslerinin işitilebilmesi beklenir. Araba, motor, kapı sesi gibi sesler normal işiten bir kulağın algılayabileceği seslerse de bu sesler insan insana iletişim için zorunlu sesler olmadığından normal işitme için bu gibi seslerin duyulup duymaması fazla önem taşımaz. İşitmenin gerçekleşebilmesi için A. Sesin olması. B. Sesin kulağa ulaşması. C. O sesin insan kulağının alabileceği frekans ve şiddet sınırları içinde olması. D. Sesin kulaktaki dış, orta ve iç bölümleri aşması. E. Sesin işitme merkezlerine ulaşması ve merkezce algılanması gerekmektedir. Bu işlevlerden birinin aksaması işitme yetersizliğini ortaya çıkarabilmektedir. Kulağın yapısı ve işleyişi. Kulak, dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere 3 bölümden oluşur. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna iletir. Kulak yolunda özel bezlerin salgıladığı yağlı madde kulak kirini oluşturur. Kulak kiri, kulak yol ve zarını yumuşak tutar, kulak kepçesinden giren dalgalar kulak yolundan geçerek kulak zarına gelir. Kulak zarı dış kulak ve orta kulağı birbirinden ayırır. Orta kulak, kulak zarı ile başlayan, birbirine ekli 3 tane kemikçikten oluşan hava dolu bir boşluktur. Birbirine ekli 3 kemik vücudumuzun en küçük kemikleridir. Kulak zarına çarpan ses dalgalarını yükselterek iç kulaktaki sıvıya iletirler. Bu 3 kemik sırasıyla çekiç, malleus, ers, incus ve üzengi, stapes'tir. Üzengi kemiği oval pencere, fenestra vestibuli ile bağlantılıdır. Bu sayede titreşimler iç kulağa iletilir. Orta kulak östaki borusu ile yutağa açılır. Östaki borusunun görevi orta kulağa hava girmesini ve kulak zarının iki yanındaki basıncın eşit kalmasını sağlamaktadır. Böylece kulak zarının patlamasını engeller. İç kulak, karmaşık yapısı olan bir bölgedir. Temporal kemik içerisinde yer alan birbirinden ayrı üç kemik boşluktan meydana gelir. Bu kemik boşluklara kemik labirent adı verilir. Kemik labirent 3 bölümden oluşur. Oval pencerenin açıldığı kısmı dalız denir. Diğer ikisi ise salyangoz, koklea ve semisirküler kanallar, yarım daire kanallarıdır. Dalız merkezde olmak üzere önünde salyangoz, arkasında yarım daire kanalları bulunur. Her üç bölmede sıvı ile doludur. Vestibüler sistem, denge olayı ile ilgili sistemdir. Vestibüler sistem bedenimizi mekan içinde konumlandırmakta ve tüm beden hareketini algılamakta kullandığımız duyusal aygıttır. Kulaklardaki yarım daire kanallarında bulunur ve tüm sinir sistemi ile bağlantılıdır. Salyangoz sesleri almaktan sorumlu olan iç kulağın ikinci önemli kısmıdır. Salyangozun üzerinde bulunan ve ses dalgalarını alan bölümle burada bulunan amaçlara korti organı denir. Üzengi kemiğiyle oval pencereye iletilen ses dalgaları bu sefer dalaz içerisindeki sıvıyı harekete geçirir. Hareket eden sıvı korti organı üzerinde bulunan tüyleri titreştirerek uyarıların meydana gelmesine neden olur. Seslerin değerlendirilmesi beynin işitmeden sorumlu olan bölmesinde gerçekleşir. İşitme nasıl gerçekleşir? İnsan kulağı ancak 20 ile 20.000 Hz arasında olan sesleri işitebilir. Bu aralıktaki ses dalgaları kulak kepçesiyle toplanarak kulak yolundan kulak zarına iletilir. Ses dalgaları kulak zarını titreştirir. Titreşimler orta kulaktaki kemik köprüye, çekiç, ers, üzengiye iletilir. Titreşimler kemik köprüden oval pencere yardımıyla iç kulağa iletilir. Şiddeti artan titreşimler salyangozdaki sıvının dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanma titrek tüylü duyu hücresi olan korti hücrelerini uyarır ve duyu sinirlerine aktarılır. Duyu sinirleri uyartıyı beyne iletir. Beyindeki işitme merkezi bu uyartıyı ses olarak algılar ve işitme gerçekleşir. İşitme yetersizliği çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösteren işitme duyarlılığındaki yetersizliktir. İşitme yetersizliği, işitme testi sonucunda bireyin aldığı sonuçların kabul edilen normal işitme değerinden belirli derecede farklı olması durumudur. Belli derecelerde kayıp olması demek, bazı kayıplarda belli düzeyde işitmenin olması demektir. Buna işitme kalıntısı denir. İşitme kalıntısı, işitme eşiğinin altında kalan ve uyarılığında sesleri beyni iletebilen duyu alanıdır. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre işitme yetersizliği olan birey, işitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır. İşitme kaybı nedenleri. 1. Doğum öncesi nedenler. Akraba evliliği, genetik nedenler, hamileliğin ilk aylarında annenin yakalandığı bazı hastalıklar, bebekle anne arasındaki kan uyuşmazlığı, hamilelikte alınan bazı ilaçlar, hamilelikte annenin geçirdiği kazalar. 2. Doğum anı nedenler. Erken, geç ve güç doğumlar. Oksijen yetersizliğine bağlı kanamalar, çarpmalar ve kazalar, dış ve orta kulakta zedelenmelere yol açabilir. Üç, doğum sonrası nedenler. Bebeklikte geçirilen hastalıklar, kızamık, menenjit, boğmaca, difteri, kaba kulak, kızıl, ansefalit, grip. Dış ve orta kulak iltihaplanmaları. Hastalıklar için alınan ilaçlar, orta kulak kemikçiklerinde oluşan kireçlenmeler, kazalar, travmalar, merkezi sinir sisteminde sarsıntı ve zedelenmeler, beyindeki çıban ve uğurlar, kulağa yabancı bir madde kaçması, yüksek titreşimli ve şiddetli seslere uzun süre maruz kalınması. İşitme yetersizliğinin sınıflandırılması. İşitme ve işitme yetersizliği değişik faktörler göz önüne alınarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma yetersizliğin derecesine, oluş zamanına, oluş yerine göre yapılabilmektedir. 1. İşitme yetersizliğinin derecesine göre sınıflanması. İşitme yetersizliğinin tipi ve dereceleri uluslararası standartlara göre şu şekilde sınıflandırılmıştır. -10 desibel ile 15 desibel arası. Normal, işitmede bir problem yoktur. 16 desibel ile 25 desibel arası. Minimal, bazı sesleri, çağlayan sesi, yaprak hışırtısı gibi duymada ve ayırt etmede güçlüğü vardır. 26 desibel ile 30 desibel arası. Hafif, konuşma seslerinin bazılarını duyabilme güçlüğü vardır, fısıltı ile konuşulanları duyamaz. 31 desibel ile 50 desibel arası. Orta, karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker. 51 desibel ile 70 desibel arası. Orta ileri, işitme cihazı olmadan konuşmaları anlayamaz ve takip edemez. 71 desibel ile 90 desibel arası. İleri, konuşma seslerini duyamaz, sadece çevredeki şiddetli sesleri duyabilir. 91 desibel ve üzeri, çok ileri, konuşma seslerini duyamaz, çok yüksek şiddetteki sesleri duyabilir. Çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması zorunlu olan bireyler sağır, hafif ve orta derecede kaybı olan bireyler ise ağır işiten bireyler olarak tanımlanmaktadırlar. 2. İşitme yetersizliğinin oluş zamanına göre sınıflandırılması. İşitme yetersizliği olan çocuklarda genel olarak işitme yetersizliğinin oluş zamanına göre iki tür işitme yetersizliği görülür. İşitme kaybı çocuk dili kazanamadan ortaya çıkmışsa dil öncesi işitme kaybı, dili kazandıktan sonra ortaya çıkmışsa dil sonrası işitme kaybı olarak adlandırılır. Üç, işitme yetersizliğinin oluş yerine göre sınıflandırılması. 1. İletim tip işitme kayıpları. Dış kulak veya orta kulağı etkileyen bir durum sonucu sesin iç kulağa iletilememesi sebebiyle meydana gelen işitme kaybıdır. Sesin algılanmasında değil, sesin iletiminde bir sorun vardır. Genellikle tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilebilir. Tedavinin başarısız olduğu durumlarda işitme cihazına gerek duyulur. Orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi sonucu oluşan orta kulak iltihabı, kulak kiri birikmesi, kulağa sokulan yabancı cisimler, işitme kanalının şişmesi, yapısal anomali kulak zarı yırtıkları ve hastalıkları, orta kulak enfeksiyonları, kemikçik kopuklukları ya da fiksasyonları, östaki kanalı hastalıkları, orta kulak tümörleri, travmalar gibi durumlar iletimsel işitme kaybının sebepleri olarak sayılabilirler. 2. Duyu, sinirsel, sensori, nöral işitme kayıpları. İç kulakta veya iç kulaktan santral işitme merkezine kadar olan işitsel yolda meydana gelen bozulmalara bağlı ortaya çıkma işitme kayıplarıdır. Meniere sendromu, akustik travma, kafa travması, ototoksik ilaçlar, viral enfeksiyonlar ve benzeri. Duyu sinirsel kayıplarının en sık görülen nedenlerindendir. Meniere sendromu, akustik travma, kafa travması, ototoksik ilaçlar, viral enfeksiyonlar ve benzeri duyu sinirsel kayıplarının en sık görülen nedenlerindendir. 3. Karma, mixed tip işitme kayıpları. Bu tip işitme kayıpları hem iletimsel hem de sensori nöral işitme kaybı türlerinin bir arada görülmesidir. Genellikle tedavi edilmeyen uzun süreli orta kulak iltihapları bu tip işitme kaybından sorumludur. 4. Fonksiyonel işitme kayıpları. Organik kökeni olmayan, emosyonel ya da çıkar sağlamaya dayalı işitme kayıplarıdır. Özellikle testler ile hastanın davranışları arasında tutarsızlık gözlenir. 5. Merkezi, santral işitme kayıpları. Merkezi sinir sisteminde meydana gelen bir zedelenme sonucu ortaya çıkan bir işitme kaybıdır. Dış ve orta kulak görevini yapar, iç kulak ve işitme sinirleri normal çalışır fakat merkezde bir bozukluk vardır. Bu hasar bireyin sesleri algılamasını ve sese anlamlı bir şekilde tepki göstermesini engeller. İşitme kaybında erken tanı. Konuşma ve lisanın gelişimi için hayatın ilk 6 ayı kritiktir. Bu nedenle bebeklerde işitme kaybının tanısı ilk 3 ay içinde konulmalıdır. Özellikle ilk 2 yaş çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemlerdir. Artık çocukların çok küçük yaşlarda da işitme duyusunu değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Yaşamın ilk günlerinde uygulanabilen basit, ucuz ve güvenilir testler ile yeni doğan bir bebeğin işitme yetersizliğini saptamak mümkündür. Ülkemizde 2004 yılında başlatılan Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması kampanyası ile tüm bebeklere doğum hastanelerinden taburcu olmadan önce işitmelerinin güvenli ve doğru olarak test edilmesi sağlanmaktadır. İşitme taramaların amacı işitme yetersizliği ile doğan bebekleri 3 aylık olmadan belirlemek, işitme testlerini tamamlamaktır. Doğduktan sonra en geç 6 ay içinde işitme yetersizliği tanısı konan ve cihazlandırılan bebeklerin uygun konuşma eğitimi de verildiği takdirde konuşma becerisinin normal işiten yaşıtlarına benzer düzeyde gelişebilmesi mümkündür. İşitme cihazları. İşitme kayıplı kişilerde mevcut olan işitme kalıntısını en etkili şekilde kullanmak amacıyla ortamdaki sesi toplayıp işitme kaybına uygun olarak artırarak işitme sistemini ileten cihazlara işitme cihazı denir. İşitme cihazı çevredeki sesleri önce elektriksel uyarıya, daha sonra yükselterek tekrar işitsel uyarıya dönüştürür. 3 temel parçası vardır. Mikrofon, yükseltici ve alıcı. Dışarıdan gelen ses mikrofon tarafından yükselticiye gönderilir. Burada yükseltilen ses alıcı tarafından kulak kalıbına gönderilir. Kulak kalıbı yoluyla yükseltilmiş olan ses kulak zarına ulaşır. İşitme cihazının bölümleri. 1. Mikrofon. Dışarıdan aldığı ses enerjisini elektriksel sinyale çeviren kısımdır. 2. Amplifikatör, yükselteç. Mikrofonun oluşturduğu elektriksel sinyalin şiddetini işitme kaybına göre ayarlayarak artıran kısımdır. 3. Hoparlör. Şiddeti yükseltilen elektriksel sinyali ses enerjisine dönüştürür. İşitme cihazları hem biçim hem de çalışma sistemi bakımından farklıdır. İşitme cihazı tipleri. Kulak arkası. Bu tip cihazlar işitme cihazı ve kulak kalıbı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Kulak arkasına takılan işitme cihazı, kullanıcının kulak yapısına uygun olarak hazırlanmış kulak kalıbına plastik bir tüp ile bağlıdır. Kulak kalıbı, kulak kanalı ve dış kulağın kalıbının alınması ile oluşturulur. Bu tip cihazlar bebeklerde, çocuklarda ve her türlü işitme kaybı olan yetişkinlerde kullanılır. Kulak içi. Dış kulak ve kulak kanalı görüntüsündedir ve kulak içine yerleştirilir. Hafiften orta şiddete kadar olan işitme kayıpları için uygundur. Bu tip cihazlar bebekler ve küçük çocuklar için uygun değildir. Kanal içi. Bu tür cihazlar kulak içi işitme cihazlarının küçük bir modelidir ve genellikle en az göze çarpanıdır. Tüm işitme cihazı kulak kanalı görüntüsündedir ve kulak kanalı içine yerleştirilir. Hafiften orta şiddete kadar olan kayıplar için uygundur. Bu tip cihazlar bebekler ve küçük çocuklar için uygun değildir. Gözlük tipi. Kulak zarı delik olup orta kulak iltihabı olan hastalarda ya da orta kulak havalanmasında problemi olan hastalarda tercih edilir. Cep tipi. Kulak arkası cihazların yeterince güçlü olmadığı dönemde ileri, çok ileri derecede işitme kayıplarında verilir. Günümüzde el becerisi yeterince iyi olmayan hastalarda tercihe bağlı önerilir. Kokleer implant, çift taraflı ileri veya çok ileri derecede sensörü nöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yeterince fayda göremeyen kişilere işitme kapasitesinin desteklenmesi için tasarlanmış elektronik bir aygıttır. Çocuk işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra cihaz kullanımından beklenilen bir yarar sağlanamadıysa, bireyin işitme kaybı çok ileri derecede ise, bireyin yaşı 18 aydan büyük ise kokleer implant uygulanabilir. Kokleer implant, sesi fark etme ve konuşmanın gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik bir cihazdır. Ameliyatla çocuğun iç kulağına yerleştirilir. Diğer işitme cihazlarından farklı olarak sesleri elektrik sinyallerine çevirerek iç kulağı ve işitme sinirlerine iletir. İç parçalar 1. Alıcı, uyarıcı 2. Elektrot 3. İç anten Dış parçalar 1. Konuşma işlemcisi 2. Dış anten 3. Mikrofon Kokleer implantın çalışma sistemi 1. Çevredeki sesler küçük bir mikrofon aracılığı ile toplanır 2. İnce bir kablo sesleri mikrofondan konuşma işlemcisine aktarır 3. Konuşma işlemcisi sesleri yükseltir ve kodlanmış sinyallere dönüştürür. 4. Bu sinyaller kablolar aracılığıyla konuşma işlemcisinden iletken bobine gönderilir. 5. İletken bobin sinyalleri radyo dalgaları aracılığıyla deri altına yerleştirilmiş olan alıcıya gönderir. 6. Alıcı doğru miktardaki elektrik uyaranını uygun elektrotlara taşır. 7. Elektrotlar koklea içindeki işitme sinirlerini uyarır. 8. Elektrik sinyallerine dönüşen ses işitme sistemi aracılığıyla beyne iletilir. İşitme cihazının kontrol edilmesi. İşitme cihazı her gün sabahları kontrol edilmelidir. Bu kontroller anne, baba, öğretmen, yaşı uygunsa çocuk tarafından görsel ve işitsel olarak yapılır. Görsel kontrol. İçinde piller var mı? Pil yuvasına doğru yerleştirilmiş mi? Pil yuvasında oksitlenme oluşmuş mu? Kontrol düğmeleri rahat hareket ediyor mu? Salyangozu temiz mi? Salyangozun ses kanalı içerisinde su damlası ya da kulak kiri var mı? Gövdede çatlak ya da kırık var mı? Eğer kırık varsa cihazın gövdesi sallandığında kasa içinden ses gelir. Hoparlörde çatlak ya da kırık var mı? Cihazın düğmeleri doğru konumlarda mı? Kablolar cihaza ve hoparlöre tam ve doğru takılı mı? Kabloda yırtık ya da kırıklar var mı? İşitsel kontrol. Çocuk basit ayırt etmeleri işitsel olarak yapabilmekte midir? Örneğin, öğrenciye arkası dönük iken normal ses tonuyla basit yönergeler verilebilir. Bu yönergeyi işitip yerine getirebilirse problemi olmadığı düşünülebilir. Cihazdan ötme sesi ya da ıslık çalma problemi var mı? Bu durumda kalıp kulak kepçesine iyi yerleşmiş mi diye bakılmalıdır. Çocuk büyüdüğü için kulak kepçesi de büyür. Buna bağlı olarak kalıp küçük geliyor olabilir, teknisyenler iyi ölçü almamış olabilir ya da kulak kalıbındaki kirler ötmeye neden olabilir. Alıcı mikrofonu tam kaplamıyor olabilir. Sesi en yüksek düzeyde açık olabilir. Sesini ayarlayabilirsek ayarlaması yapılır, yoksa en kısa zamanda bir uzmanı görmesi sağlanır. Dinleme başlamadan önce pilin gücünün yeterli olup olmadığına bakılmalıdır. Cihaz açılır, sesliğimiz en sona getirilir ve bize kadar ulaşan güçlü ötme sesi var mı bakılır. Ötme sesi yeterli değilse pil değiştirilmelidir. Pilin yeterli olduğu düşünülüyorsa, bu durumda seste kesiklikler varsa, kordonda kırılmalar olabilir. Kordon değiştirince sorun düzeliyorsa sorun kordondadır. Ses cızırtılı geliyorsa, hiç ses gelmiyorsa kordon, kablo ya da hoparlör değiştirilir. Yine ses gelmiyorsa teknik servise gönderilir. 7. ayrımın sonu sayfa 74.